Ayrım 9, Affet Ama Unutma, Lisa Gardner, sayfa 106, 12. bölüm. Bostonlu dedektifler ya da FBI ajanları gibi kanun kuvvetleri genelde doğruca kaynağın kendisine giderler. Söz konusu, hedef bir şirketse ani bir baskınla üstüne çöker, resepsiyon ya da güvenlik dinlemeden içeri dalıp toplayacakları bütün bilgiyi son damlasına kadar sağmaktan çekinmezler. Fakat Tessa artık polis olmadığı için işini bir özel dedektif gibi yapmak zorundaydı. Justin Denben'in sağ kolunun kim olduğunu öğrenmiş, sonra da adama şahsi telefonundan ulaşıp 20 dakika içinde Denbe İnşaat'ın şehir merkezindeki binasından en az birkaç kilometre ötedeki bir kafede buluşmak istediğini söylemişti. Bu sağ kolu Justin'in hem özel hem de profesyonel hayatına dair en çok şeyi o bilir diye seçmişti. Onu ofis dışına çekmesinin nedeni de tepesinde meslektaşları ve ortakları yokken daha rahat konuşacağını düşünmesiydi elbette. İnşaat müdürü Chris Lopez Starbucks'a ondan önce gelmiş bekliyordu. Tessa onu tanımakta hiç güçlük çekmedi. Kıyafetleri ve duruşu "ben inşaatçıyım" diye bağırıyordu. Giyilmekten aşınmış bir kot pantolon, kolları katlanmış kırmızı ekose bir gömlek, gömleğin içinde beyaz tişört, kalın tabanları, kirle kaplanmış iş botları. Adamın siyah saçları kısa kesilmişti ve gömlek yakasının içinden lacivert renkli bir dövmenin uzantısı görünüyordu. Eski asker olduğu her halinden okunuyordu. Saç tıraşı, kaslı pazıları, geniş omuzları, ahşap sandalyeyi kurulup öne doğru kaykılmış kot pantolonlu bacakları. Tessa onu nasıl incelediyse şimdi o da Tessa'yı inceliyordu. Bunda şaşılacak bir şey yoktu. Üniforma üniformayı çeker de her zaman. Tessa nasıl onun eski asker olduğunu anladıysa o da Tessa'nın eski polis olduğunu sezmiş olmalıydı. Kafalarının içindeki bir radar sistemi devreye girmiş, hatta frekanslar bile tespit edilmişti. Tessa içeri girdikten sonra adamın yanına gitmekte acele etmedi. Güneşli pırıl pırıl bir cumartesi öğleden sonrasında Starbucks tıklım tıklım doluydu. İnsanlar akşam yemeğinden önce son kahvelerini içiyorlardı. Lopez'i ilk kez cep telefonundan aradığında büyük ihtimalle şantiyedeydi. Şimdi ise bir cuma gecesi sonrası yataktan ya da belki de birilerinin yatağından kalkıp gelmiş gibi duruyordu. Ne de olsa askerler ve inşaatçılar sıkı çalışır, sıkı da eğlenirlerdi. Tessa ona yaklaştıkça geceyi başka birinin yatağında geçirmiş olma ihtimalinin güçlendiğini fark etti. Üzerinde hala iş giysilerinin ve botlarının olması bundandı herhalde. Adam Tessa kendisine yaklaşırken direkt olarak ona baktı. Bir süre sonra da dudaklarının kenarlarında hafif bir tebessüm belirdi. Üstünde bir başka kadının parfümü varken böyle gülücükler dağıtıyorsa çapkın da bir adam olmalıydı. Gerçi Tessa'nın da gururu okşanmamış değildi tabii. Kalabalık bir mekana girdiğinde bütün bakışların kendisine çevrilmesine alışkın değildi. Kendini bildi bileli sert görünen, bilinmeyen tehditlere karşı her an tetikte bulunan bir kadın olmuştu. Ve bu duruşu yabancılardan gelecek hoşluklara karşı bir kalkan oluşturuyordu. Kaldı ki 2 yıl önce yaşadıklarından sonra... Aynadaki halini tanıyamadığı sabahlar oluyordu. Son zamanlarda mavi gözleri donuklaşmış, yüzü ciddileşmişti. Sokaktaki ya da metrodaki insanların onu görünce yanaşmamaları iyi bir şeydi belki, ama bunun canını sıktığı zamanlar da oluyordu. Kocası öldürüldüğünden beri bir ada gibi yaşamaya başlamıştı. Sophie'nin karşılıksız sevgisi olmasa tam bir yalnızlığa bile bürünebilirdi. Bu durum kızına verdiği değeri elbette arttırıyordu. Ama tek arkadaşının 8 yaşında bir kız çocuğu olması ikisi için de pek sağlıklı değildi. Sophie'nin bir an önce büyüyüp ondan uzaklaşması gerekiyordu. Tessa'nın da buna izin vermesi. İki kişilik masaya geldiğinde üstündeki uzun paltosunu çıkardı. İçerisi güneşten sımsıcak olmuştu. Silahını da arabanın torpido gözünde bırakmıştı. Paltosunu acele etmeden yavaşça sandalyenin arkasına yerleştirdikten sonra nihayet kendi de oturdu. Birbirlerine bir süre konuşmadan bakarlarken Chris Lopez'in tebessümü büyüdükçe büyüdü. Dedi Tessa nihayet. "Kadının adı neydi?" Tebessüm bir anda kayboldu. "Ne?" Adı dedim, dün geceki kadının adı. Yoksa isim alışverişine ihtiyaç duymadınız mı? Adam kaşlarını çatarak baktı ona. Tessa da elini uzatarak, ben Tessa Leoni dedi, Denbe ailesinin adına çalışıyorum. Lopez biraz donuk bir şekilde, sen şu polisin dedi. Tessa'nın uzattığı elini sıkmasına karşın az önceki keyfi kalmamış gibiydi. Kocasını vurup öldüren eyalet polisi. Öldürdüğü iddia edilen diye düzeltti Tessa onu. İşte hayatının özeti. En çok neyi özlüyorsun? Üniformayı mı, silahı mı yoksa dandik arabaları mı? En çok park yeri bulmakta zorlanmamayı özlüyorum. Pekala bana Denbe inşaattaki görevinden bahset biraz. Telefonda temel bazı şeyleri konuşmuşlardı. Justin Denbe ve ailesi kayıptı ve bundan Lopez'in de haberi vardı. Ya şirkette söylemişlerdi ya da soruşturmanın ilk aşamasında Boston polisi arayıp bilgilendirmişti. Lopez Justin'i en son cuma günü öğleden sonra saat 3'te şirket merkezindeki toplantıda görmüştü. O zamandan sonra da ne konuşmuş ne de görüşmüşlerdi. Lopez ayrıca Justin'in Boston'daki evine en son aylar önce gitmiş, aileyle o zaman karşılaşmıştı. Güneydeki yeni şantiyelerinin işlerinden onları ziyaret etmeye vakit bulamamıştı. Tessa bu görüşmeyi Chris Lopez onu Denbe ailesine götürür diye değil, kayıp şahıs soruşturma süreçlerinin bir sonraki adımı olan mağdur profilini oluşturmak için yapıyordu. Justin Denbe kimdi? Onun gibi bir adamın ortadan kaybolması kimlere ne kazandırır, kimlere ne kaybettirirdi? İnşaat işlerini bilir misin diye sordu Lopez ona. Tessa kafasını hayır anlamında salladıktan sonra telefonunu çıkarıp ona gösterdi. Lopez gönülsüzce de olsa başıyla onayladı ve Tessa ise ses kaydını açıp telefonu masanın ortasına bıraktı. Denbe inşaat sektörünün önde gelen oyuncularından biri. 10 milyon dolardan aşağı ihalelere girmeyiz. Hatta aldığımız işler çoğu zaman yüzlerce milyonluktur. Hapishane inşaatları, bakım evleri, askeri karargahlar falan. Para büyük, teslim vadeleri sıkıdır. Anlayacağım bunlar ya yaparsın ya batarsın tarzında işler. Tessa onu dinlerken işin temelini de öğrenmesi gerektiğine karar verdi. Çantasından bir not defteri çıkarıp yatay konumda masaya koydu. Bu numarayı polis akademisinde değil, şirket güvenliği okulunda öğrenmişti. Bir organizasyon şeması alayım dedi Lopez'e. Büyük oyuncularla başlayalım. Lopez gözlerini devirse de defteri önüne çekip sayfanın tepesine ilk kutucuğu çizdi. Justin Denbe, CEO. Doğru bir başlangıç diye düşündü Tessa. Ardından Denbe'nin altında üç kutucuk belirdi. Mali İşler Müdürü Ruth Chen, COC, dipnot, Chief of Construction. Chris Lopez ve Operasyon Müdürü Anita Bennett. Bennett ismi yabancı değildi. Olayı Tessa'nın patronuna bildiren o olmuştu. Lopez Anita Bennett'ın isminin altına iki küçük kutucuk daha çizdi. Bilişim Müdürü Tom Wilkins ve Ofis Müdürü Leticia Lee. Lopez içinde ismi yazan kutucuğu göstererek COC İnşaat Genel Müdürü anlamına geliyor diye açıklamaya girişti. Anita Bennett ve ben bir nevi işletme eş başkanı gibiyiz. O şirket işlerini hallediyor, ben de inşaat kısmına bakıyorum. Ofis müdürü ona bağlı, satış ekibi bana. Lopez başka kutu çizmeden defteri Tessa'ya uzattı. Tessa da kaşlarını çatarak sayfaya baktı. 100 milyon dolarlık bir şirket için bu biraz küçük bir kadro değil mi dedi sonra. Lopez ise omuz silkti. İnşaat işlerinin ilk kuralı, her şey taşeronlarda biter. Özellikle bizimkiler gibi büyük projelerde kendi iş gücüne sahip olup bu iş gücünü idare etmek hem çok maliyetli hem de neredeyse imkansız. Dolayısıyla biz de iş ortaklıklarına gideriz. Denbe inşaatı bir 40 ayağın başı olarak düşünebilirsin. Biz RFP'leri oluştururuz.
RFP ne?
Request for Proposal yani teklif talebi. Bilhassa hükümet destekli projelerin ilk adımı. Öncelikle söz konusu birimin.
Birim derken?
Lopez iç geçirip öne doğru eğildi ve kollarını küçük masaya dayayarak Tessa'ya baktı. Şöyle anlatayım. Diyelim ki donanma adına 100 milyon dolarlık bir kışla inşaatının ihalesine girdik. Bu teklif talebinin geldiği yer elbette askeri birimler olacaktır. Hastane işleri özel sektörden de gelebilir, devlet kurumlarından da. Cezaevleriyle ilgili ihaleler cezaevi bürosundan gelir ve bu ihalelerin kapsamı ilçe, eyalet ya da federal tesise göre değişir.
Daha çok devlet işleri yapıyor gibisiniz.
Doğru. Mesela büyük otel projelerinde, konferans merkezlerinde, gazino falan gibi işlerde uzmanlaşmış şirketler de var. İkram sektöründe yani. Bir karşılaştırma yapacak olursak biz spektrumun öteki tarafında, yani tesis sektörü kısmında yer alıyoruz.
Neden peki?
Çünkü devlet işleri bağlantılara bakar ve Justin'in de yeterince bağlantısı var. Onun güçlü yanlarından biri bu. Adam kulis faaliyetlerinde çok iyi. 100 milyonlarca dolarlık bir ihalede bir düzine şirkete karşı yarışıyorsanız, bütçe komisyonunun başındaki senatörü şahsen tanıyor olmak ya da mesela cezaevi bürosunun başkanını akşam yemeğine evinize davet edebilmek epey bir fark yaratır. Bazı şirketlerin özel lobici elemanları bile vardır. Biz de bazı konferanslara katılıp büyük oyuncularla tanışıyoruz. Gerisini Justin hallediyor.
Yani bu büyük projeler için ihale açan kilit insanları tanıyorsunuz. New England'takileri mi?
Bizim işlerimiz ülke çapında projeler.
Tamam, ülke çapında projeler diyelim. İyi ama bunlar yüzlerce milyon dolarlık projeler. Tamamlanması herhalde yıllar alıyordur.
Sadece şantiye işi ise birkaç yıl sürüyor diye karşılık verdi Lopez. Ama mesela daha yeni tamamladığımız bir hapishane projesi baştan sona tam 10 yıl sürdü. Bizim müşterimizin devlet olduğunu unutmamak lazım. Devletin de pek acelesi olmuyor.
Anladım. Evet, yüzlerce milyonluk ihaleler alıyorsunuz ama bunların tamamlanması da 10 yıla kadar uzayabiliyor. Az önce de dediğin gibi büyük para, büyük risk. Fakat Denbe ikinci kuşak bir şirket, öyle değil mi? Kurucusu Justin'in babası. Yani aslında bu işte oldukça eskisiniz.
Evet, mahallenin yeni veletleri değiliz, dedi Lopez. Ama sermayenin üstüne yatanlardan da değiliz. Justin şirketi babasının ölümünden sonra devraldığında işi büyütmek için azmetmiş, çalışmış. O sıralar sektörün bir dönüm noktasında olduğunu, büyüklerin daha çok büyüyüp küçüklerin daha çok küçüleceğini görmüş ve küçülenlerden olmak istememiş. İnşaat işinde önemli olan masrafları büyütmeden büyüyebilmektir. Bu sürekli patlayıp sönen bir sektör. Patlama sırasında eleman sayımızı arttıracağız diye masrafları da arttırırsak sönme zamanı geldiğinde ayakta kalamayız. Justin'in 40 ayak modeli de buna dayanıyor. Denbe inşaat projenin her bölümü için bir lider kadrolar tedarik ediyor. En iyi proje müdürleri, en iyi satın almacılar, en iyi bakım hizmetleri falan. Anlayacağım, biz generalleri bir araya getiriyoruz. Asker toplama işini de onlar hallediyor. Bu da Denbe'nin kadrosunu şişirmeden sektör lideri kalabilmesini sağlıyor.
Uzmanlar konusunda uzmansınız da denebilir yani, öyle mi diye sordu Tessa. En iyisinin en iyisi biziz diyorsanız en iyinin en iyisi kimdir, onu da biliyor olmanız gerekir.
Açıkçası ben o kadar da zeki ve inatçı değilim. İstersen bu işleri sana daha süslü cümlelerle de anlatabilirim. Ama temelde büyük ölçekli inşaat işleri, büyük ölçekli karın ağrıları demektir. Her şeyden önce ortaya eli yüzü düzgün bir proje çıkarabilmek için onlarca taşeronu idare etmem gerekiyor. Bir ihale teklifi oluşturmak siyasi kampanyalara çok benziyor. Bütün taşeronlar, siz onları ekibinize alasınız diye türlü şaklabanlıklar, türlü dalavereler yapıyorlar. Mesela bir ısıtma ve havalandırma sistemleri şirketi işi almak için uğraşırken anlaşmadaki bütün maddeleri okumamış olabiliyor. Ya da örneğin 70'i 7 okuyup uçuk bir teklif verebiliyor. İş işten geçtikten sonra da hatalarından dönebilmek için yan çizmeye başlıyorlar. Benim işimde inşaat başladıktan sonra karşılaştığımız bu tip sorunları çözmek. Bazı zamanlar bu taşeronlara on binlerce dolarlık hatalarını yedirmek zorunda kalabiliyorum. İhale bedeli toplamda 50 milyon falansa bu halledilebiliyor. Ancak bu hatalar bazen de 10 milyon dolarlık olabiliyor ve benim o şirketin her ne pahasına olursa olsun işi bırakmasına engel olmam gerekiyor.
İhaleler yasal bağlayıcılığı olan sözleşmelerdir ve çekip gitmek yargılanmalara hatta ölümlere yol açabilir. Yani oluyor böyle şeyler.
Tessa Lopez'in bu sözlerinden etkilenmişti. Şirketin kötü polisi sensin yani. Justin de iyi polis mi oluyor bu durumda?
Aşağı yukarı. Justin strateji yapmayı bilir. Bir taşeron şantiyeye 20 adam gönderiyorsa ama bizim o proje için 40 adama ihtiyacımız varsa meseleyi Justin çözüyor. Elektrik tesisatını alan taşeron sözleşmenin 4 maddesini ihlal etmeye kalkıyorsa Justin telefona sarılıp ikna ediyor. Bir ihale komitede takılıp kaldıysa adamların ağzından girip burnundan çıkıyor ve sonunda o işi kapıyor. Justin sadece zeki değil, faydalı zeki bir adam. Sadece işleri yola koymakla kalmıyor. Karşı tarafın o işi hallettiği için kendini mutlu hissetmesini sağlayabiliyor. Bu benim gibi adamlar için takdire şayan bir şey.
Senin gibi adamlar derken?
Asker emeklisi olanlar için yani, dedi Lopez omuz silkerek.
Kadroda eski asker olan çok adam var mı?
Aynen öyle.
Elini uzatıp Tessa'dan not defterini aldı, sonra da kendi isminin altına 4 tane kutucuk çizdi. Tasarım müdürü, şantiye mühendisi, iş güvenliği şefi, kalite mühendisi.
Çekirdek inşaat kadrosu bu diye açıklamaya başladı. Tasarım müdürü mimarları idare eder. Biz de bu işlere Dave bakıyor ve aramızda gençliğini Sam amca sponsorluğunda heba etmeyen bir tek o. Şantiye mühendisi Jenkins ise hava kuvvetlerinden. Planlar kademe kademe onun elinden geçer. Detaylara ben de meraklıyımdır ama Jenkins planlarla yatıp kalkar. Asosyal orospu çocuğunun teki aslında. Bence Asperger'i falan da var ama adam inanılmaz zeki ve eline bir 45'lik verdiğinizde öcü görmüş gibi olmuyor. Biz de bunların hatırına diğer günahlarını affediyoruz.
Sırada kim var?
Ha, güvenlik şefi Pauli. Şimdi güvenlik sistemleri iki bileşenden oluşur, elektronik ve mekanik. Pauli bu ikisinden de anlar ve görüp görebileceğin en kaçık adamlardan biridir. Eski donanma SEAL ekibinden diyeyim, sen anla. Justin'in onun sabıkalarını nasıl temizlediğini inan bilmiyorum. Özellikle de son vukuatından sonra. Herif iki barda olay çıkarmakla kalmayıp bütün emniyet teşkilatının altını üstüne getirdi. Ama sadece mahkeme kararlı öfke kontrolü kurslarıyla yırtmayı başardı.
Bakma, aslında o kadar da kötü biri değil. Alkole yaklaştırma yeter, bu da benim işim. Bir de Justin'in tabii. Son olarak kalite mühendisimiz Bacon'dan da bahsedeyim. Gerçek adı Barry ama ona Barry dersen çekeceğim var. O da eski donanmacı. Boynunda bir kaşık asılıdır. Bununla adam öldürdüm diye övünür. Biz de pek üstüne gitmeyiz zaten.
Lopez Tessa'nın gözlerinin içine bakarken sesine bir ciddiyet geldi.
Justin'le en çok mesaisi olan ekip biziz. Hep dirsek temasındayızdır ve işimizi iyi yaparız. Justin'in arkasını da kollarız.
İlginç bir arkadaş çevresi var.
Lopez omuz silkti. Bizimkiler korkakların altından kalkabileceği projeler değil. Zor işler bunlar. Takibini yapmak için bütün ülkeyi dolaşırsın. Gerektiğinde karavanda yaşar, kovaya işersin. Yine de bizim gibi eski askerler için kolay. Ne de olsa alışkınız. Tesisat falan aramayız biz. Bir kova, biraz kum yeter bize. Maaşın da ona göre iyi olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Justin bize iyi bakar, iyi para verir, bize saygı duyar.
İnşaat işleri boktan işler artık, şirketler kapanıp duruyor. Oysa Justin her şeye rağmen kepenk kapatmadı. Hatta maaşları bir gün bile aksatmadı. Benim gibi kalın kafalı bir herif bile bunun kıymetini bilir.
İyi bir patronmuş demek ki, diye araya girdi Tessa.
Aynen, biz de hayal edebileceğin en korkunç ekibiz. Saygısız, terbiyesiz, ayyaş, ukala tipleriz yani. Adamın ne kadar iyi bir patron olduğunu anla diye söylüyorum.
Justin'in sizin şu eski SEAL'cının sabıkasını temizlediğini söyledin ya, sizin ekip sürekli güvenlik taramalarından geçmek zorunda kalıyor mu?
Bildiğin sabıka kaydı taramaları bunlar, diye karşılık verdi Lopez. Vukuatın var mı? Tutuklaman var mı diye bakıyorlar. Gerçi yeni ve boş binalar için ona da bakmıyorlar artık. Zaten bu sektörde pek fazla temiz adam yoktur ve bunu devlet de biliyor.
Güvenlik standartlarını yüksek tutarlarsa çalışacak adam bulamayacaklarının farkındalar.
Kavga dövüşle dolu bir sektörün kavgacı dövüşçü elemanları öyle mi?
Lopez kendinden emin bir şekilde, ama kızlara iyi vakit geçirtmeyi de biliriz dedi. Baştaki gülümsemesi geri gelmişti.
Tesla vites değiştirmeye karar verdi. Denbe inşaat çalışanları Justin'i bu kadar seviyor da hiç mi ondan nefret eden yok?
İhaleleri ona kaptıran rakipleri var. İş yaptırdığımız ama yasal zorunlulukları yerine getiremediği için çuvallayan taşeronlar var. 70 parça malzemeyi 7 okuyanlar demiştim ya, onlar işte. Şantiyeyi basıp tamtana çıkarmaya çalışan taşeroncular hiç eksik olmaz zaten. Biz de posta koyulacak adamlar değiliz tabii. Biz derken Justin de dahil bu arada. Haftada bir kez bizimle atışa gelir. Bizim gibi o da attığını vurur.
Tesla gözlerini kırpıştırdı. Siz gerçekten de çılgın bir ekipsiniz.
Tanrım, bu çılgın bir sektör. Boş sayfan varsa sana bir düşman listesi çıkarayım.
9. ayrımın sonu. Sayfa 117.